Ayrım 38, sayfa 501. Kahire olayı. Ollensteinhauer. 4. bölüm. Yeni yıl. 9 Mart Çarşamba 2011. 13.30 Doğu Standart Saati Boston. 20.30 Doğu Avrupa Saati Kahire. 1. kısım. Amerika'daydı. Pasaport kontrolünü geçeli 30 dakika olmuştu. Üzerinde hala Fuad'a Halabi'nin elbisesi vardı ve kendini solgun, büyük beden çocukların dünyasına girmiş gibi hissediyordu. Tişört ve ana renklerde kapitone montlar giymiş tıknaz beyaz saçlı adamlar ellerindeki cep telefonlarının tuşlarına basarak dolanıyor, karıları ve anneleri gündelik ya da spor ayakkabılarla kafe masalarında yayılmış, iyi giyimli çocuklarını zapt ediyorlardı. Havaalanı mağazaları o kadar aydınlık ve baş döndürücü renklerle parlıyorlardı ki her bir vitrin gösterişli ve iddialı, dikkat çekmek üzere parlaktı. Budapeşte ve Kahire ile kıyaslandığında Logan Havaalanı şeker renkli işletmeler diyarı gibiydi. Filtrelenmiş havası temiz ve dumansızdı. Nasıl diye merak etti herkes bizim için endişelenebilir. Sonra çocuklardan biri, 7 belki 8 yaşında bir oğlan, park halindeki uçaklara bakan kocaman pencereye yaslanıp onun geçişini izlerken gerildi. Yüzü öylesine yaşlı gözüküyordu ki ifadesi o kadar yoğundu ki suçlayıcı bakışlarından kaçmak için adımlarını hızlandırırken bir yandan da kendine sakin olmasını söylüyordu. Oğlan Amerikalıydı, Çek değil. Kendini ve yaptıklarını yeterince düşünmüştü. Rüyasında bir silah ve bir an Mısırlı, sonrasında Hırvat olan haykıran bir adam görmüş, 10 saat sonra John Calhoun'un altüst olmuş dairesinde uyandığında, bir sabah ezanı daha kenti doldururken bütün bunları bir kez daha görmüştü. Uyandığında yalnızdı, o sakin sürede modernist şairlerin sayfalarını karıştırdı. John Calhoun gittiği bir görevden dönüp bir ya da iki kez onunla konuşmaya çalıştıysa da kendini buna hazır hissetmiyordu. Adam çok rahatsız görünüyordu. Sophie kitaplarını beğendiğini söylediğinde kızardı. Çalan telefonu açarak kısa bir süre sessizce konuştu, sonra Harry'nin geleceğini haber verdi. Sophie tamam diyerek yatak odasının dağınıklığına döndü. Harry'nin kafası karışmıştı. Henüz her şeyi bilmiyorum ama John bazı detayları anlattı. Yarın da kalanı toparlamak için Mısırlarla buluşuyorum. Belki bana yardım etmek istersin. Stan gerçekten öldü mü? Harry önce tereddüt etti, sonra başıyla onayladı. Ömer Hallavi ile mi buluşuyorsun? Gene başıyla onayladı. O sana açıklar dedi. Artık kimseye hiçbir şey açıklamak istemiyordu. Konuşma eylemini kendisinden bıkmıştı. Ama en çok da her şeyi anlatırsa onun gitmesine izin vermeyeceğinden korkuyordu. Amsterdam'dan kalkan ikinci uçakta gergin bir kadının yanına oturmuştu. Kadın uçuş sırasında iki kez reçeteli bir ilaç kutusu çıkartarak ortasında K şeklinde bir boşluk bulunan ufak bir mavi hapı susuz yutmuştu. İkincisinde kadın, aksanına bakılırsa İrlandalı, rahatsız olmuşçasını açıklamıştı. Klonopin, modern ilaçlar Tanrı'nın bir lütfu. Şimdi çantasını omzuna çekerek kalabalıkta dolaşıp çıkış işaretlerini ararken Sophie Tanrı'nın bir lütfunun işine yarayacağını düşündü. Dua etmek hiçbir zaman onun tarzı olmamıştı. Mavi bir hap iş görebilirdi. Gitmek, görmek, deneyimlemek. Yeter, kendini bir manastıra götür diye düşündü, ilaç aydınlanmasının bir katedraline. John Calhoun sabah 3'te onu sessizce havaalanına götürmüştü. Tam bir beyefendi gibi davranmış, çantasını taşımış, check-in bankosunda onun adına konuşmuş, biniş kartını almış ve onu tarama aletinden geçtiği güvenlik kontrolüne kadar götürmüştü. Tabii ki Sophie alarmı çaldırmıştı. Ama bunun nedeninin Fuad Halavi'nin elbisesinin cebinde kalan biraz bozuk para olduğu ortaya çıkmıştı. Diğer tarafa geçince kalabalığın içinde kocaman duran John Calhoun'u görmek için döndü. Hala onu izliyordu, elinde bir telefon, kendisinin başarılı bir şekilde çıkış yaptığını haber veriyordu. Sonra kapıya doğru giderken Ömer'in genç elemanını Seyyid'i kendini kapıda bekler, elindeki telefonu kapatırken gördü. Adam ona gülümsedi ama Fuad'a yaptığı gibi yanaklarından öpmedi. Tüm yaşadıklarından sonra bundan hayal kırıklığı duydu. Adam kendini nasıl hissettiğini sordu ve Amsterdam'a vardığında bir sonraki uçağın hangi kapıdan gideceğini söyledi. Sophie Fuad'a'yı sorduğunda omzunu silkti. İyi, elbisenin sizde kalabileceğini söyledi. Ona benim için teşekkür et. Eve dönmeye sabırsızlanıyor olmalısınız dedi. Bu aklını karıştırdı ama öyle olmamalıydı. Kendini ifade etmek için bir klişe kullandı. Artık evimin neresi olduğunu bilmiyorum. Seyit gerçekçi bir şekilde ailenizin olduğu yerdir dedi. Bu çok açıktı. Kadının aptallığı karşısında kaşlarını çattı. Boston'ın kalabalığına karışırken kendini izleyen oğlanı hayal etmiş olabileceğini düşündü. Bu çok da garip görünmüyordu. Dönerek kalabalığı taradı ama çocuk yoktu. Orada olsaydı yanına giderek ona gerçekte var olmadığını söyleyebilirdi. Hayır değildi ama kendisi gerçekti. Birine söylemek istiyordu. Biri Sophie Cole'un artık gerçek olduğunu bilmeliydi. İleriye doğru devam ederken ileriden takım elbiseli üç adamın kararlı adımlarla kendine doğru yürüdüğünü gördü. Biri hala güneş gözlüklerini takıyordu. Diğer ikisi ise, biri genç, diğeri yaşlı, üçü de pembe denecek kadar beyaz, ona odaklanmışlardı. ''Bayan Cole'' dedi daha yaşlı olanı, ''üzgünüm, biraz geç kaldık.'' Sophie durdu. Üç adam kaçmasına engel olmak için etrafında bir kavis oluşturdu. Bunlar gerçek miydi? Konuşan adam bir FBI rozeti çıkardı. Aynı Michael Holley'in gösterdiği sahte rozete benziyordu. Adamın adı Wallace Stevens'tı, aynı şairinki gibi. Dinlendiğinizde size birkaç soru sormak istiyoruz, sizin için uygun mu? Sorular, soracak soruları vardı. Ama daha dün sabah çölde dikilirken kendisinin hiç sorusu yoktu. Sandalyeye bağlanmış, şişman, terleyen, başını hayır anlamında sallarken gene de gülümseyen adama baktığında kafasından sorular geçiyordu. Ama yalnızca bir soru sordu, bu o mu? Ömer evet dedi. Sonra Emmet'e 20 sene önce olduğu gibi kararlılık onu ele geçirdi ve yapılması gereken şey tüm açıklığıyla belirdi. Dudakları iyice sıkılı tabancayı kaldırarak bir kez ateş etti. Adam bağırıp titrerken kulakları çınladı. Ona bir kez daha ateş etti ve önce tabancayı sonra ağlayarak kendini yere bıraktı. Tüm kontrolünü kaybetmişti. Said ona destek olarak arabaya gitmesine yardım etti. Tamam dedi Wallace Stevens'a sesi bir fısıltı gibi çıkarak. Size Marriott'ta bir oda ayırttık. Umarım bu uygundur. Bir oda ayırtmayı düşünmediğini fark etti. Yalnızca geri dönmenin yeterli olduğunu hissetmişti. Gözlüklü adam çantasını almayı teklif edince kabul etti. Grubuyla birlikte havaalanından çıkarak bir Ford Explorer'a, tabii ki siyah, yöneldiklerinde Wallace Stevens, ''Bir plan yapıp yapmadığınızı bilmiyorum ama yarın görüşmemizden sonra sizi bir avukatla görüştürebiliriz.'' ''Avukat mı?'' dedi. ''Tanrım ne kadar gerçek olduğunu zaten biliyorlardı ve kendini onlara teslim etmişti. Neden bir avukata ihtiyacım olsun?'' Wallace Stevens utanarak ah dedi öyle bir avukat değil. Yani bir miras avukatı, kocanızın finans durumunu konuşmak, mallarla ilgili tavsiyede bulunmak üzere bu tür şeyler. Sophie rahatladı ama yalnızca biraz. Zira adam paniğini fark etmiş, beyninin polis tarafı bir şeyler sakladığını anlamış olmalıydı. Birden sabaha kalmadan hapsi boylayacağından emin oldu. Buna rağmen Explorer'ın arkasında adam yalnızca ''Bazen nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Çok şey geçirdiniz. Daha açık olmalıydım. Yalnızca yardım etmeye çalışıyorum.'' dedi. Adam Gary Davis'i hatırlatmıştı. İleri bakan, ileriyle ilgili. Yapmak istediği tek şey onun sakinleştirici sesinden kendisine yarının nasıl olacağını anlatmasını dinlemekti. Sonra otoyoldan ve kalabalık caddelerden geçtiler. Kahire'de hiçbir zaman olamayacağı kadar kapalı ve güzel bir gündü. Burası Emmet'in kendiydi. 20 yıldan uzun bir süre önce bu kasabada bir fıçı partisinde tanışmışlardı. Emmet ince ve gergin ve neredeyse başından beri kendisine aşıktı. Sonra dünyayı birlikte görmüşlerdi. İnsan başka ne isterdi ki? Wallace Stevens gülümsediğini fark etti. Komik bir şey mi var? Bunu iyi bir şaka duymaya ihtiyacı varmış gibi sormuştu. Sophie başını salladı ama gülümsemesi kaybolmamıştı. Kocamı düşünüyordum sadece. İyi bir adam olduğunu duydum. Evet tabii dedi, çoğu iyi adamdan daha kötü değildi. Adam başını iki yana yatırdı. Bu hareketinde çocuksu bir şey vardı. Sophie'ye bunu başarabileceğini fark ettiren bir şey. Çölde bir adam öldürmüştü ama burada bunu kimse bilmiyordu. Biliyorlarsa da umursamıyorlardı. Daha önce hiç Amerika'ya ayak basmamış bir kadınla ilgileniyorlardı. Adı Sophia'ydı. Emmet bu yeni kadın hakkında ne düşünürdü? Onu etkileyici bulur muydu? Stan onu iştah açıcı bulur muydu? Zavallı ölü sevgilileri. Rahatladı. Sırtı ve omuzları karıncalandı. Sonra kontrolsüzce gülmeye başladı. İyi misiniz diye sordu Wallace Stevens. Bir şey içmek ister misiniz? Sophie başını sallayarak eliyle ağzını kapattı. Yıllardır biriken kaygılarının birden boşalması neredeyse içini sökmüştü. Başka ne kalmıştı ki? Artık hayatının kaçınılmaz zirvesine ulaştığına göre geriye bir şey kalmış mıydı? Wallace Stevens'a baktı. Çok nazik gözüküyordu ama belli mi olurdu? Tek imparator, dondurma imparatoru dedi. Adam gülümsedi mahcup ama adaşının bilinmesinden memnun. Her şey bitince geriye ne kalmıştı? Her şey. İkinci kısım. Ömer Harold Walcott'un Marriott'un Garden Promenade restoranda buluşma önerisini kabul ettiğine hemen pişman oldu. Yemek kalabalığı gürültülüydü. Adamın sağındaki büyük bir masa dolusu kahkaha atan Amerikalı, Ömer de Fuada'yla sessiz bir terasta yemek yeme isteği uyandırdı. Ama idareci olmanın böyle sorumlulukları vardı. Walcott arka köşede gin tonik içiyordu. Dosyasından adamın yalnızca bunu içtiğini biliyordu. Tokalaştıklarında Walcott'un elindeki ince, yapışık, nemli katmanı hissetti. Muhtemelen biraz tonik bulaşmıştı. Ömer kahve sipariş etti. Ali Busiri öldürüleli 1,5 gün olmuştu ama ofiste buna kaybolma diyorlardı. Ortada bir ceset yokken başka ne diyebilirlerdi ki? Merkezi güvenlik ajanları kentteki her taşın altına bakıyordu. Ama cumaya kadar bulunmaması durumunda Ömer bir soruşturma yürütecekti. İşler böyle yürüyordu. Çünkü bölümün yeni amiri olarak önceki yönetimin ayıplarını örtmek onun sorumluluğu olacaktı. Walcott'la buluşmayı kabul etmesinin nedeni buydu. Başıyla gürültücü Amerikalıları işaret eden Walcott, bir film ekibi dedi, bir romantik komedi için mekan araştırıyorlar. Egzotik mekan. Birkaç büyük yıldız olunca elinde bir başyapıt olur. Onlar adına sevindim dedi Ömer. Sophie Cole'un uçağı şu sıralar iniyor olmalı. Ömer başıyla onayladı. Seyit onun uçağa binmesine yardımcı olmuş, uçak kalkar kalkmaz da aramıştı. Peki John Calhoun, o nasıl? İyi dedi Walcott, ona birkaç gün izin verdim ama yakında döner. İyi adamdır, onu severim. Ömer'in adam hakkında bir fikri yoktu ama Walcott'un fikrini aklının bir köşesine yazdı. Bu içeriden bir bilgiydi. Bundan sonra bu şekilde düşünmesi gerekiyordu. Her şeyi topla, ne kadar önemsiz olursa olsun, istihbarat toplayıcısı olacaktı, tıpkı Ali Busiri gibi. Bilgi tek gerçek para birimiydi. Ekonomik çöküşlere, doğal afetlere, hatta devrimlere dayanıklı. Calhoun bir taşeron ama değil mi? Tabii ama sanırım kontratını uzatmasını isteyeceğim. Ağzını kapalı tutmayı bilen çok adam yok ortalıkta. Bu değerli bir beceri. Gerçekten de dedi Walcott, sigaralarına uzandı, yakmadan önce bir tane ikram etti. Ömer reddetti. Bana bir şey anlatacak mısın, yoksa yalnızca sana kahve mi ısmarlayacağım? Neden sen bazı sorular sormuyorsun? Walcott sigarasından bir nefes daha çekti. Öylesine güçlü çekmişti ki sigaranın ucu şiddetle parladı. Stan'i kimin öldürdüğünden başlasak? Bu kesinlikle bilmek istediğim bir şey. Bunu araştırıyoruz ama bana inanın emri veren Ali Busiri'ydi. Aynı Emmet Kol cinayetinde olduğu gibi. Bildiğimiz kadarıyla tetikçi aynıydı.
Cerç Ahmet'i?
Ömer omzunu silkti. Kayrı'ya mı geldi? Bu bir tahmin. Tetikçinin kim olduğu fark etmez, öyle değil mi?
Volkot burun kıvırdı. Duygularını gizlemekte pek başarılı değildi. Benim için fark eder.
Ömer öğrenir öğrenmez dedi.
Bir duraksama oldu. Ömer Amerikalılara baktı. Güzel bir sarışın kız ayakta bir kadeh beyaz şarapla kadeh kaldırıyordu.
Volkot sigarasını tüttürerek nihayet ''Bak Ömer, bu oyunları sevmem. Biraz şeffaflık istiyorum. Elimdeki tek şey isimler. Emmet ve Sten ve İhtiyar Ali. Sophie Cole ve Cibril Aziz'i de buna kat. Benim için noktaları birleştir.''
Bu adama hiçbir şey anlatmak zorunda değildi. Fincanını bırakıp kalkıp gidebilirdi.
Volkot'un yapabileceği tek şey şikayet dilekçesi vermekti.
Askeri hükümet yönetiminde bunun sorun çıkartma ihtimali azdı. Ama hayatının büyük bir kısmını Harry Volkot gibi yaşamış, diğer oyuncunun taşlarını görmeden satranç taşlarını hareket ettirmiş.
Dünya ile ilgili görüşünü oluşturabilmesi için ona yarım yamalak hikayeler anlatılmıştı. Bu çıldırtıcı olabilirdi ve bir CIA büro şefinin çıldırmasından daha belalı bir şey olamazdı.
Ömer sana şunu söyleyebilirim dedi ve Volkot'un dikkat kesilerek sigarasını indirmesini izledi.
Olanların tek suçlusu Ali Busiri. Kimi zaman doğrudan, kimi zaman dolaylı ama perde arkasında hep o vardı.
Bu en eski hikayedir. İlk önce para, sonra hayatta kalma. Hepimiz bunu isteriz. Ama Ali, onun ahlak pusulası şaşırmıştı.
Rüzgarın çırptığı geniş çadırın altında daha fazlasını da öldürürdüm diye üsteledi bu sihri. 10 kişi, 20. Benim bir başka Kuzey Afrikalı diktatörü daha bilgi sattığımı öğrendiğinde bu yeni hükümetin bana neler yapacağını düşün.
Ama şans verilseydi herkes aynısını yapardı. Sen bile Ömer.
Volkot hala umurdanıyordu. Daha fazlasını istiyordu. Ama Ömer ona geri kalanını anlatmayacaktı.
Volkot'a Sophie Cole'un kendi casusları olduğunu ve kocasının sırlarının çoğunu Kahire'den Trablus'a gittiğini söylemeyecekti.
''Eğer birini suçlamak istiyorsan,'' dedi bu sihri, ''Muammer Kaddafi'yi suçla. Bingazi'deki olaylar başladığında Stambler'ı anımsadı. O da adamlarını göndererek hepsini öldürttü.''
Cibril olayı tersinden anladı tabii ki. Bunu bana sen söyledin.
Bana her şeyi anlattın Ömer. Anımsadın mı?
Sen de Trablus'a onun geleceğini haber verdin.
Libyalı dostların önceden uyarılmayı hak ediyordu. Adil biri, şöyle değil mi?
Sana iyi para ödemiş olmalılar Ali.
Ah, ödediler ve sen de bunun bir kuruşunu bile bulamayacaksın.
Ali Busiri başka bir varoluş düzleminde çalışıyordu. Sanki geçen yıl bu yılmış gibi ama yanılıyordu. Bu yeni bir yıldı.
Sophie Cole'u kullanmak gözü kara bir karardı ama yeni yılda yanlışların doğru bir şekilde daha yüksek bir adalete göre düzeltilmesi gerektiğine inanmaya başlamıştı. Bu kadar dindar olabileceğini tahmin etmemişti. Kendisini şaşırtmıştı. Sophie arabadan inerek Mahmut'tan silahı alıp çadıra yürüdüğünde onu şaşırtmıştı. Kahkaha atmanın sınırında başını iki yana sallayan Ali Busiri sandalyesinde kıpırdanıyordu.
''Bu o mu?'' diye sordu.
''Evet.''
Zavallı Ali bunu tahmin etmemişti. Patlamadan önce hala başını sallıyor, inanmaz bir kahkaha içinden çıkmaya hazırlanıyordu ki midesine yediği kurşun sandalyesinin iki ayağına yatırdı.
Ali ve sandalye havada kaldı. Neredeyse düşüyorlardı. Sonra sandalye tekrar sert bir şekilde dört ayağının üzerine oturdu. O zaman bağırdı. Acınacak, ince bir çığlık, neredeyse kadınsı, sonra ağzından dökülen inlemeler.
Birini bu kadar acı çekerken görmek iç parçalayıcıydı.
Sophie Cole profesyonel değildi, bu işi çabuk yapmayı bilmiyordu. Yalnızca ayakta dikilip baktı, yaptığı şeye şaşırmış, acının sesiyle şok olmuştu.
Ömer tabancayı elinden alarak işi bitirmek üzereyken kadın sessizce tabancayı kaldırarak adamın kel kafasının üzerine nişan alıp tetiği bir kez daha çekti.
Tabanca yukarı yaylandı. Kulaklarındaki ses azalırken kadın tabancayı kandan çamurlaşan kuma bırakarak çöktü, ağlamaya başladı.
Buna inanmıyorum, dedi Walcott. Bütün bunlar bir adamın açgözlülüğü yüzünden miydi?
Evet.
Yani, Walcott başını iki yana salladı. Şimdi nerede?
Ömer omzunu silikti. Ortadan kayboldu. Belki de çölde.
Bir dakika, bir dakika, dedi Walcott eliyle havaya vurarak. Bunu kabul etmekte zorlanıyordu. Bu Siri Ahmetli'yi tutar. Ama adamı sohbet edermiş gibi arayamaz. İşler böyle yürümez. En azından bir suç ortağı olması lazım. Sizin adamlarınızdan biri mi?
Hiç kimse değil.
Hiç kimse mi? Yoksa önemsiz biri mi?
Kurşunlarını gövdesine ekle, dedi Raşit'e. Bu cesedi ateş et ve ilişkimize yeniden başlayalım. Ömer onun gibi değerli birini kaybetmek istememişti. Ali'nin geride bıraktıklarını temizlemesine yardım edecek birini. Raşit ender rastlanan bir yaratıktı. Sadık bir canavar. Sonuna kadar Ali'nin yanında olmuştu ve Ömer bu merhametli davranışla canavarın sadakatini kazanmayı umuyordu. Ömer Walcott'a gülümsedi.
Harry, Mısır'ın Amerika Birleşik Devletleri ile dostluğunu sürmesi önemli. Tüm ayrıntılar aydınlatılınca sana raporun bir kopyasını vereceğim, her şeyi bileceksin.
Harold Walcott'un yüzü karardı. Ömer'in üzerinden film ekibine baktı. Bütün masa Happy Birthday'i söylüyordu. Sonra tekrar Ömer'e odaklandı.
Bana bir bok anlatmıyorsun, öyle değil mi?
Ömer yanıtlamadı. Walcott sigarasını söndürdü. Bardağını başına dikip ayağa kalktı.
Lanet içkileri, sen ödeyebilirsin, dedi ve çıktı.
Üçüncü kısım. Gene geç kalmıştı. Tam 20 dakikadır Styx'te bekliyordu. Geçen günkünden daha iyi giyinmişti. Bir hafta izin vermişlerdi. Tatilinin ilk gününü bir kez daha dairesini temizleyerek geçirmişti. Gardırobunun gerisinde ince plastik bir torbada tuttu, kaliteli takımını çıkartmıştı. O gün iki kez duş almıştı. İlki sabah Sophie Cole'u havaalanına götürdükten sonra artık harika durumdaydı. En azından John Calhoun'un olabileceği en harika durumdaydı. Dersten sonra Deals'la Mary Beth'le buluşacaktı, sonra ne olacağına bakacaklardı. Izgarada pişen etlerin kokusu başını döndürmüştü. Midesini bastırmak için bir bira ısmarladı. İlk yudumunu alırken aklına dün Sophie Cole'u kendi evine götürdükten sonra Harry'nin söyledikleri geldi.
Hemen bir sonuca varma John. Ne olduğunu anladığını sanabilirsin. Ama sen yalnızca önemsiz bir figüransın. Ben de. Lanet olsun, belki herkes öyle ve başrol yok. Bunu yalnızca Mısırlılar çözebilir. Bundan eminim. Bana bütün hikayeyi anlatacaklarından kuşkuluyum ama bize bir şey vermek zorundalar. Stan öldü, lanet olsun.
John buna katıldı. Figüranlık olmak istediği tek şeydi. Güvende olmanın yolu buydu. Ama öyle miydi? Stan ne kadar biliyordu ki? Peki ya Cibril? Birasını yudumlarken içini kemiren gerçek kendisine ne kadar bildiğinin önemi olmadığıydı. Önemli olan diğer insanların onun ne kadar bildiğini sandığıydı. Bayan Abusir vardığında birasının yarısındaydı. Yaklaşırken uzun etekleri dalgalanıyordu. Bardağını bırakarak elini sıkmak üzere ayağa kalktı. Kadının gülümsemesi salonu aydınlattı. Keyifli bir ruh hali içindeydi. Ama John umutsuzlukla kadının İngilizcesini asla mükemmel hale getiremeyeceğini düşünüyordu. Kadın söze D ile başlayıp J.R. Martin Luther King ile ilgili harika bir film izledim deyince yanıtladı. Martin Luther King Jr. ile ilgili harika bir film izledim. Birinin isminin önüne D konulmaz. Kadının heyecanı kayboldu. Evet, tabii, sonra devam etti. Çünkü yüzyılın ortasında Afro-Amerikalıların Selma, Birmingham ve Albany'de çektiklerini izlemekle İngilizce öğretmeniyle ilgili yeni bir görüş açısı edindiğine inanıyordu. John bunu son derece sevimli buldu ve düşük cümlelerinin çoğunu düzeltmeden devam etmesine izin verdi. John'a daha geçen hafta klanın adamları tarafından linç edilmiş gibi üzüntü dolu gözlerle bakıyordu. Bu harika anlayış dalgasının tadını çıkartıp kadının ilerisine bakarken büyük pencereden kaldırımda oyalanan bir adam gördü. Mısırlı gibi gözüken ama Amerikalı gibi konuşan uzun boylu bir adam. FBI olduğunu iddia eden ama olmayan.
Gördüğüm ki şey berbattı, dedi Bayan Abusir. Duygusallaşmasıyla İngilizcesi bozulmuştu. İnsanlarınız buna nasıl dayanıyorlar?
Gördüğüm şey berbattı diye düzeltti John ama yüzündeki bakıştan bunu anlamadığını görebiliyordu. Kadın hararetle başını salladı, gözlerinde acı vardı. Uzanarak John'un elini kendi eliyle örttü. John'un elleri soğuktu ve kadınınki öylesine sıcaktı ki bu yüzden onu düzeltmeye gerek görmedi.
Son.
Kitabın sonu. 22 Ocak 2025. Sayfa 519.